Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olması niyazıyla, onun selamıyla sizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte lütfeden Yüce Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. Sohbetimiz Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla, feyizli ve bereketli olsun niyazıyla, şimdi Tevbe suresinin sizlere tefsirini yapacağımız ayet-i kerimelerini takdim etmek istiyoruz. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Tevbe suresi 122 ila 123. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن مع المتقين صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Ve hasıl olan sevabı başta Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin haseten Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüsü aziz şehitlerimizin ve onlarla birlikte bütün hak yolunda, ilahi kelimetullah uğrunda can veren aziz şehitlerimizin ruhlarına, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, Sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Tevbe suresinin biraz önce tilavet ettiğimiz 122. ayetinde Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Önce bu ayeti kerimeyi ardından tefsirini sizlere aktaralım inşallah. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Tevbe suresinin 122. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Ama her kabileden bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve kavimleri dönüp geldiklerinde onları uyarmaları gerekmez mi? Umulur ki sakınırlar. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine ayeti kerimedeki şu ifadeyle başlıyor. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Yani nasıl ki onların topluca savaştan veya ilim talebinden uzak durmaları doğru değilse, aynı şekilde tamamının topluca savaşa veya ilim talebine çıkmaları da doğru ve uygun değildir. Çünkü bu toplum hayatını bozar. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Ama her kabileden bir grubun dini iyice öğrenmeleri ve kavimleri dönüp geldiklerinde onları uyarmaları gerekmez mi? Yani gerekir ve bu zorunludur. Kabile ve bir belde halkı gibi büyük bir topluluktan az bir cemaatin dini iyice öğrenmeye, yani fıkhi bilgiler elde etmeye çalışmaları ve onu tahsil etmenin meşakkatlerine katlanmaları, kavimleri geri geldiklerinde uyarıldıkları şeylerden sakınırlar umuduyla onları uyarmaları, bütün çaba ve gayretlerini, fakih olmadaki bütün maksatlarını kavimlerini irşad etmeye ve uyarmaya çalışmaya yönlendirmeleri gerekmez mi? Bu ayette geçen fırka ile taife kelimeleri arasında mana yönünden fark bulunduğuna, fırkanın taifeden daha çok ferdi içine aldığına delalet etmektedir. Çünkü kural olarak az olan çok olandan çıkarılır. Taife kelimesi bir ve daha fazla fert için kullanılır diyor müellifimiz. Fıkıh, dini hükümleri bilmek demektir. İnzar, uyarmak daha önemli olduğu için ayette tebşir değil, inzar zikredilmiştir. Kötü huyları terk etmek, güzel huylarla süslenmekten önce gelir zira. Bu ayet, dini iyice öğrenmenin, yani fıkıh bilgisine sahip olmanın, insanlara vaaz ve nasihatte bulunmanın farz-ı kifayelerden olduğuna, bu ilmi öğrenen kişinin gayesinin istikamet üzere olmak ve başkalarını da istikamete yöneltmek olması gerektiğine delildir. Yine ayette günümüzdeki insanların adeti olduğu üzere insanların önüne geçip baş olmak suretiyle onlara karşı büyüklenmek, onları hakir görmek, güzel elbiseler, binekler, köle ve hizmetçileriyle birlikte memleketleri enine boyuna dolaşmak olmaması gerektiğine delil vardır. Allah yardımcımız olsun. Müellifimiz sözlerine devam ediyor. Öyleyse ilim talibinin gayesi Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu kazanmayı talep, kendisindeki ve diğer cahillerdeki cehaleti gidermek, dini ihya etmek, İslam'ın bekasını temin etmek olmalıdır. Çünkü İslam'ın bekası ilimledir. Cehaletle sahih bir zühd ve takva mümkün olmaz. İlim talibine Allah Teala'nın Nahl suresindeki Allah sizi annelerinizin karnından hiçbir şey bilmeyen kimseler olarak çıkardı. Size işitme duyusu, gözler ve gönüller verdi ki şükredesiniz. Nahl Suresi 78. ayet. Bununla amel ederek öğrendiği ilmi, akıl nimetine, beden sıhhatine, duyuların selametine şükretmek niyetiyle öğrenmelidir. Yine ilim talebesi iyice düşündükten sonra en bilgili, en takvalı ve en yaşlı hocayı seçmelidir. Tıpkı Ebu Hanife'nin hocası olarak Hammad'ı seçmesi gibi. Nitekim o şöyle anlatmıştır. Basra'ya gittim. Bana sorulacak bütün sorulara cevap veririm sanıyordum. Fakat bana bazı konularda sorular sordular ve bunlara verecek cevap bulamadım. Bunun üzerine kendi kendime Hammad'dan hiç ayrılmamaya yemin ettim ve 20 sene onunla beraber oldum. Kıldığım bütün namazlarımın sonunda anne babamla birlikte mutlaka hocam Hammad için de dua ederim. Müellifimiz diyor ki, salih hocaların nefeslerinde ve kamil insanların dualarında insanı hayrete sevk eden tesirler vardır. Hikaye edildiğine göre Ebu Hanife'nin babası Sabit, Hazreti Ali bin Ebu Talib'e bir gün pelte yani bir tatlı çeşidi hediye etmiş ve Hazreti Ali de ona ve evlatlarına bereket duasında bulunmuştu. Sabit, ben Hazreti Ali radıyallahu anh'den sadır olan bir duanın bereketi içerisindeyim der ve bununla alim çocuklarıyla iftihar ederdi. Bir talebe alim ve ilmiyle amil bir hoca bulduğu zaman ilimler içerisinden en güzelini ve ahirette kendisine en faydalı olanını seçmelidir. Önce farz-ı ayn olan ilimlerle başlamalıdır. Bunlar zahiren ve batinen inanılması, yapılması ve terk edilmesi zorunlu olan şeylerin bilgisidir. Buna ilmi hal, yani insanın her zaman her yerde ihtiyaç duyduğu dini bilgiler de denir. İz bin Abdüsselam isimli alim demiştir ki, farz ve lazım olan ilimler üç türlüdür. 1. Tevhid ilmi. Dinin esaslarını bilecek kadar tevhid ilmine sahip olman gerekir. Her şeyden önce mabudu yani Allah Teala'yı tanıman ve sonra ona ibadet etmen gerekir. Mabudunu isimleriyle, zati sıfatlarıyla, hakkında vacip ve muhal olan sıfatlarıyla bilip tanımadan ona nasıl ibadet edebilirsin? Bunları bilmeden belki de onun sıfatları hakkında gerçeğe ters olan şeylere inanırsın. Bu yüzden de yaptığın ibadetlerin heba olup gider. 2. Sır ilmi. Bu ilim kalp ve onun tasarrufları ile ilgilidir. Bir müminin tevekkül, tevbe, haşyet yani Allah korkusu ve rıza ki insanın tüm hallerinde vaki olur. Rıza gibi kalbe ait halleri bilmesi ve hırs, gazap, kibir, haset, gurur, riya ve benzerlerinden sakınması farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilim tahsil etmek her Müslüman erkeğe ve kadına farzdır hadisinde kastedilen ilim işte bu sır ilmidir. 3. Şeriat yani fıkıh ilmi. Bu ilim şer'i yükümlülüklerden üzerine vacip olanları içerir. Üzerine düşen görevleri emrolunduğun şekilde şeriat dairesinde eda edebilmen için bu ilmi bilmen gerekir. Bu ilim aynı zamanda terk etmen gereken bütün yasakların bilgisini de ihtiva eder ki bunları terk edesin. Bu ilim ibadetlere ve muamelata şamildir. Alışverişle uğraşan herkesin yaptığı muamelelerde, zanaatle uğraşanın da zanaatını icra ederken elde edeceği kazançta haramdan sakınmasını bilmesi gerekir. Dini yönden her zaman değil de Bazı zamanlarda vaki olan şeyleri belleyip öğrenme meselesine gelince bu kifaye yoluyla farzdır. Şer'i yani dini ilimler 5 tanedir. Bunlar kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usuli fıkıh. Aynül Maani adlı eserde şu bilgiler verilir. Ayette geçen dini iyice öğrenmeleri için sözüyle ahiret ilmi kastedilmektedir. Çünkü ayetin devamında uyarma yani inzar ve sakınma ifadeleri yer almıştır. Ahiret ilmi hem muamele hem de mükaşefe ilmini içine alır. Muamele ilmi insanı Allah'a yaklaştıran ve uzaklaştıran şeyleri öğretir. Bu ilme insanın uzuvlarının ve kalbinin amelleri de girer. Mükaşefe ilmine gelince bununla alimin abide üstünlüğü benim ümmetime olan üstünlüğüm gibidir hadisinde bahsedilen ilim kastedilmektedir. Çünkü diğerleri amelin bir şartı olarak sabit olduğu için amele bağlıdırlar. İlim tahsil eden kişinin farz-ı ayınları bilgi ve amel olarak tamamladıktan sonra tefsir, hadis ve fetva gibi farz-ı kifaye olan ilimleri tahsile başlaması caiz olur. Yalnız bu konularda çok nadir meselelere girmemeli, insanı maksattan yani amel etmekten alıkoyan hususlara dalmamalıdır. Kıbleyi ve namaz vakitlerini tayin edebilecek kadar astronomi bilgisi ve hastaları tedavi edebilecek miktarda da tıp bilgisi öğrenmesi caizdir. El-Eşbah adlı eserde şöyle denilir diyor müellifimiz ve sayıyor. Tahsil edilecek ilimler içerisinde 1. Farz-ı ayn olanı vardır. Bir müminin dinini yaşayabilmesi için muhtaç olduğu bilgileri öğrenmesi bu gruba girer. 2. Farz-ı kifaye olanı vardır. Bu da başkalarına faydalı olmak için farz-ı ayn olan ilmin yanında bazı ilave bilgiler öğrenmektir. 3. Mendup olanı vardır. Fıkıh ve kalp ilimlerinde derinleşme bu sınıfa dahildir. 4. Haram olanı vardır. Göz bağcılık yani illüzyon, müneccimlik yani yıldız falına bakma, remil yani kumla fala bakmak, eşyanın tabiat, karakter ve tavırlarını göz önünde bulundurarak kehanette bulunanların uğraştıkları ilimler, sihir ve benzeri ilimler bu sınıfa girer. 5. Mekruh olanı vardır. Müvellet şairlerin yani klasik dönemden sonraki Arap şairlerinin söyledikleri gazel ve kahramanlık şiirleri bu gruptandır. 6. Mübah olanı vardır. Mesela müvellet şairlerin içerisinde saçma şeyler olmayan şiirleri bu sınıfa dahildir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bundan sonra sözlerine Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabi Kuddise Sirruh Hazretlerinin Mevaki'un Nucum adlı eserinden şöyle bir aktarımda bulunuyor. Talebe ihtiyacı olmadığı konularda haddinden fazla bilgiler tahsil etmesin. Çünkü daha mühim konular dururken ihtiyacı olmayan konularda fazla bilgi sahibi olmaya çalışmak, vakti zayi etmeye sebep olur. Bir beldede fetva makamını layıkıyla yürüten bir alim varken, o beldedeki bir talibin bu makama kendisini koymaya güveni yoksa, onun dini hükümlerin tamamını öğrenmesi gerekmez. Çünkü bu, başkası hakkında fuzuli ilim tahsili demektir. Öyleyse akıllı insan, İhtiyacı kadar ilim tahsil etmeli ve öğrendiği şeylerle meşgul olmalıdır. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Kim Allah'ın cehennem ateşinden azat ettiği kimselere bakmak isterse, ilim tahsil edenlere baksın. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, alimin kapısına gidip gelen her talebe için Allah Teala mutlaka adım başına bir sene ibadet sevabı yazar. Her adımına cennette bir köşk inşa eder. Yerde yürürken yer onun için istiğfarda bulunur. Bağışlanmış olarak yürür ve melekler onun Allah'ın cehennem ateşinden azat ettiği kimselerden olduğuna şahitlik ederler. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz ilmin fazileti hakkında sözlerine şöyle devam ediyor. İlim yaymakta ve ilimle insanları irşad etmekte de pek çok faziletler vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken ona şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın senin sayende bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler nasıl ki tebliğ ve irşad ile meşgul olmuşlarsa, onların varisleri de aynı şeyleri yapmaktadırlar. Peygamber varisi olan bir mürşidin yegane hedefi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanları çoğaltarak onun şan ve şerefini devam ettirmek, ona tazimde bulunmak olmalıdır. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim buyurmuştur. Avariful Maarif'te şöyle denilmiştir. Sufiler bir hocadan okuyarak öğrenilen ilimlerden, yani ilmi diraseden nasiplerini almışlardır. Bu ilimler onlara öğrendikleriyle amel etmeyi temin etmiş, bildikleriyle amel edince de bu amelleri onlara veraset ilmini kazandırmıştır. Onlar öğrenilen ilimlerde diğer alimlerle aynı seviyededirler. Buna ilaveten elde ettikleri veraset ilimleriyle diğer alimlerden temayüz etmişler, onlardan öne geçmişlerdir. Veraset ilmi, dinde ince anlayış ve kavrayış demektir. Allah Teala, her kabileden bir cemaatin dini iyice öğrenmeleri için buyurmuştur. Bundan da anlaşılmaktadır ki, uyarma yani inzar, fıkıh tahsili aldıktan sonra gelir. İnzar, uyarılan şahsı ilim suyu ile ihya etmek demektir. İhya ise dinde fakih olan kimsenin rütbesidir. Dolayısıyla dinde fıkıh rütbelerin en mükemmeli ve en yücesidir. Bu ilim dünyaya önem vermeyen zahit ve takva sahibi olan alimin sahip olduğu ilimdir. O bu ilmi sayesinde inzar mertebesine ulaşır. Hidayet ve ilmin kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hidayet ve ilim ona ilk olarak Allah Teala'dan gelmiş, Resulullah aleyhissalatu vesselam zahiri ve batini olarak ilim ile kanmış, ilme doymuş ve onun kalbinden kalplere, nefsinden de diğer nefislere intikal etmiştir. Kişi bu ilmi temenni ile değil, çalışıp çabalamakla elde edebilir. Cüneyt Bağdadi'yi görmüyor musun? Kendisine elde ettiğin bu makamı nasıl kazandın diye sorulunca evindeki bir merdivene işaret ederek 30 sene şu merdivenin altında oturmakla cevabını vermiştir. Allah'ın hafıza verdiği saadet hazinesi, seherlerde yapılan dua ve virdlerin bereketindendir diye bir beyit aktarıyor müellifimiz Hafız Şirazi'den. Bu ayette müminler faydalı ilim tahsili için vatanlarından çıkmaya teşvik edilmektedir. Nitekim Cabir tek bir hadis için Medine'den Mısır'a yolculuk yapmıştır. Bu sebeple bir kimse ancak yolculuk yaptıktan sonra ilimde kamil sayılır, maksadına da ancak hicret ettikten sonra ulaşır. Denilmiştir ki, sefere çık, ayrıldığın kimseye bedel birini elbet bulursun. Durmadan çalış, çünkü şeref çalışmakla elde edilir. Arslan yatağından ayrılmasa arslan olmazdı. Ok yaydan ayrılmasa hedefi bulmazdı. Yine bu hususta Şeyh Sadi der ki, cefa çekmeden dostun kadrini ne bileceksin? Gönlün istediğini kazanmak çalışmakla güzeldir. Müellifimiz diyor ki, Et-Tevilatun Necmiye'de özetle şöyle denilir. Ayetteki işaret şudur. Allah Teala bu ayette seçkin kullarını suret ve mana yolculuğuyla görevlendirmektedir. Suret yolculuğu kendi kamil olan, başkalarını da kemale erdiren, kendi vasıl olan ve başkalarını da vuslata erdiren kemal ehlini talep için olur. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'ı bulmakla görevlendirilmesi gibi. Mana yolculuğuna gelince bu İbrahim Aleyhisselam'ın hali gibidir. O ben Rabbime gidiyorum demişti. Saffat Suresi 99. ayet. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sohbetimize bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Hüdadan gelmişiz cana, Hüdadan gelmişiz cana, Hüvel evvel, hüvel ahir, Hüvel evvel, hüvel ahir.
Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Tevbe suresinin 123. ayet-i kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın. Onlar sizde kendilerine karşı bir katılık bulsunlar. Bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri ayet-i kerimede geçen ey iman edenler, yani Allah'ı ve onun birliğini ikrar edip risaletin sahibini ve hakkaniyetini tasdik edenler, yakınınızda bulunan inkarcılarla savaşın. Yani önce yanınızda ve yakınınızda bulunan düşmanla savaşın. Uzaklık sırasına göre yakından başlayarak cihad edin. Yakın düşmanı bırakıp da uzaktaki düşmanla savaşmaya yönelmeyin. Aksi takdirde yakın olan düşman beldelerinize, ailelerinize ve çocuklarınıza kasteder. Müslümanların en yakın düşmandan emin olduktan sonra daha uzakta olanla savaşmaları uygun olur. Bilesin ki uzak olsun, yakın olsun, bütün kafirlerle, inkarcılarla savaşmak müminlere vaciptir. Fakat en yakın düşmandan başlayarak savaşmak daha öncelikli bir vaciptir. Bu yüzdendir ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evvela kendi kavmiyle savaştı, Daha sonra diğer Araplarla savaşa geçti. Daha sonra da Şam yani Tebük savaşını yaptı. Aynı şekilde Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum de Şam'ı fethettikten sonra Irak'a girdiler. Bunun gibi her bölge halkına düşen bir başka nahiye halkı kendilerine saldırmadıkça önce yakın olan düşmanla savaşmalarıdır. İslam'a davet de bu tertibe göre olmuştur. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam evvela akrabalarını uyarmakla emrolunmuştur. Çünkü yakın akraba şefkate ve ıslah edilmeye daha layık ve daha fazla hak sahibidir. Çünkü onların hakkı daha önceliklidir. Alimler farz-ı ayınlardan sonra en faziletli amelin hangisi olduğu meselesinde ihtilaf etmişlerdir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, namaz bedenle yapılan ibadetlerin en faziletlisi, nafile namaz da nafile ibadetlerin en faziletlisidir demiştir. İmam Ahmed bin Hanbel ise farzlardan sonra cihattan daha faziletli bir ibadet bilmiyorum. Çünkü cihat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesleğidir demiştir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve İmam Malik rahmetullahi aleyh de şunları söylemişlerdir. İyi ameller içerisinde farz-ı ayınlardan sonra ilimden daha faziletli olanı yoktur. Çünkü ameller ilim üzerine bina edilir. İlimden sonra cihat gelir. Ebu Hanife Hazretlerinin ilmi o dereceye ulaşmıştı ki, bir şahıs rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Ya Resulallah, seni nerede arayayım?" diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ben Ebu Hanife'nin ilminin yanındayım." dediğini işitmiştir. Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İnsanlar içerisinde peygamberlik derecesine en yakın olanlar alimler ve mücahitlerdir. Alimler peygamberlerin Allah katından getirdikleri şeyleri insanlara gösterirler, onlara bu konuda rehberlik ederler. Mücahitlere gelince onlar da kılıçlarıyla peygamberlerin getirdikleri şeyler uğrunda cihad ederler. Cihad hayatta kalma vasıtasıdır. Çünkü insanlar cihadı terk ederse düşman onlara galebe çalar ve onları öldürür. Cihada karşılık ahirette daimi bir hayat vardır. Çünkü cihat insana ahiretteki daimi hayatı kazandıran şehitliğe vesile olur. Şehitler ölü değil, diridirler. Mesnevi'de denilir ki, noksanlarda nice fazlalıklar var. Şehitlere hayat yokluktadır. Onlar size kendilerine karşı bir katılık. Ve müellifimiz sözlerine ayet-i kerimenin diğer ifadeleriyle devam ediyor. Şöyle buyuruluyor ayette. Onlar, o inkarcılar, sizde kendilerine karşı bir katılık, yani sertlik ve savaşa karşı sabır, metanet bulsunlar. Sizde bir katılık bulsunlar sözü, seni burada kesinlikle görmeyeyim sözüne benzer. Çünkü bu ifade her ne kadar sözü söyleyen kişinin kendisini muhatabın orada görmesinden men ediyor gibi olsa da aslında maksat muhatabı orada bulunmaktan men etmektir. Ayetteki durum da aynı şekildedir. Ayetteki ifade her ne kadar kafirlere müminlerde bir katılık bulmalarını emir şeklinde gelmiş olsa da aslında mana kinaye yoluyla müminlere kafirlere karşı katılık ve sertlikle muamele etmelerini emirdir. Mesnevi'de denilir ki, her peygamberin dünyada gözü pektir. Bir tek süvari olduğu halde padişahların ordularına saldırır. Hiçbir şeyden korkmaz, gamlanmaz, yüz çevirmez. Tek başına bütün dünyayı mağlup eder. Koyunlar sayılamayacak kadar çok olsa da, kasap onların çokluğundan asla korkmaz. İskender'e Daran'ın yani 3. Darius'un ordusunda 1 milyon savaşçı var denilince, İskender, koyunların çokluğu kasabı korkutmaz cevabını vermiştir. Araplar da insanı cesaret korur, korkaklık öldürür derler. Dikkat edin, kaçarken öldürülenlerin sayısı saldırırken öldürülenlerden daha çoktur diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor sözlerine. Bilesin ki orduya nispetle sultanlar, vezirler ve vekiller organlara nispetle kalp gibidirler. Nasıl ki kalp sıhhatli ve sağlam olduğu zaman bedenin tamamı iyi ve sağlam olursa, tıpkı onun gibi komutan sebat eder, şecaat gösterirse ordunun tamamı da sebat eder. Behram şöyle der: başında tac olan kişinin baştan vazgeçmesi, yakın mülküne adımını atan kimsenin de malı mülkü neyi varsa gözden çıkarması gerekir. Bilin ki Allah koruması ve yardımıyla takva sahipleriyle beraberdir. Bu beraberlikten maksat daimi velayettir, dostluktur diyor müellifimiz. Ayet-i Kerime'de Allah sizinle beraberdir denilecek yerde Allah'ın yardımının illeti olan takvaya işaret etmek üzere takva sahipleri bizzat savaşa girişen kimseler olduğu için beraberlik onlara nispet edilmiştir. Zamir kullanılacak yerde açık isim yani takva sahipleri bizzat zikredilmiştir. Sanki şöyle denilmiştir diyor müellifimiz: biliniz ki şeriat makamında tevhid, İslam iman ve itaatiniz sayesinde şirkten, küfürden, nifaktan ve isyandan, hakikat makamında ise Allah Teala sayesinde masivadan korunmanız sebebiyle Allah'ın yardımı sizinle beraberdir. Müşrik, kafir, münafık ve asilerle beraber değildir. Gerçi onlara savaşta lazım olacak araçlar vermiştir, fakat bu onlara bir tuzaktır ve kendilerini yavaş yavaş kötü sonlarına doğru yaklaştırma maksadıyladır. Oysa bu savaş aletlerini size kerem ve ihsan olarak vermiştir Allah Teala. Mahlukattan hak ile ne ölçüde korunursanız, Allah da o ölçüde halkı sizin hizmetinize verir, nefsani kuvvetlerinizi Allah'ın emrine vermeniz ölçüsünde Allah kafirleri de sizin hizmetinize verir. Ruhani kuvvetlerinizi Allah'ın emrine vermeniz ölçüsünde de müminleri hizmetinize amade kılar diyor müellifimiz. Ve burada yine Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Kuddise Sirruh Hazretlerinden onun Mevaki'un Nucum adlı eserinden şu aktarımda bulunuyor: bilesin ki ey yavrucuğum, şanı yüce olan Allah özel kulunu yüce makamlara yükseltmek istediği zaman o kuluna düşmanlarını yaklaştırır. Böylece ona bu düşmanları ile cihat büyük olarak gözükür ve daha uzakta bulunan düşmanlarla savaşmadan önce evvela onlarla savaşmakla meşgul olur. Nitekim Allah Teala, ey iman edenler, yakınınızda bulunan kafirlerle savaşın, onlar sizde kendilerine karşı bir katılık bulsunlar, bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir buyurmuştur. Sufinin ve Allah'ın tevfikine mazhar olmuş her insanın bu ayetten nasibi şudur: kişi burada nefsi emmaresine, yani sürekli kötülüğü emreden nefsine bakmalıdır. Allah'ın kendisine verdiği ifrattan dolayı dinde mahzurlu ve mekruh olan her şeyi işlemeye teşvik eden, vacip ve mendub olan her şeyden saptıran kişinin nefsi emmaresidir. Bir sufi için nefsi emmare, kafir ve düşmanlarının en yakın olanıdır. önce nefsiyle cihad edip onu öldürdükten veya esir aldıktan sonra makam ve menzilesinin gerektirdiği ve el verdiği ölçüde diğer düşmanlara bakması doğru olur. Nefis, mukavemet yönünden düşmanların en şiddetlisi, kararlılık yönünden de en kuvvetlisidir. Dolayısıyla nefisle cihat, işte en büyük cihat, yani cihad-ı ekber budur. Cihat demek nefsin hevasına karşı gelmek, onun kötü sıfatlarını güzel olanlara dönüştürmek ve onu Allah'a boyun eğmeye zorlamak demektir. Mesnevi'de denilir ki, ey padişahlar, öldürdük dışarıdaki düşmanı, ondan daha beteri kaldı içimizde. En küçük cihattan döndük ama peygamberle beraber en büyük cihattayız. Bil ki safları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır. Asıl aslan nefsini mağlup edendir. Nefsin yiğit ve azametli insanların boyunlarını kesen keskin iki kılıcı vardır. Bunlar mide ve cinsi şehvetlerdir. Mide yani yeme şehveti, cinsi şehvetten daha kuvvetli ve daha şiddetlidir. Çünkü cinsi şehvet güç ve kuvvetini mide şehvetinden alır. Helalinden olsa bile doldurulan karından daha kötü bir kap doldurulmamıştır. Bu yenen gıdanın helal olduğu durumdadır. Haram olduğu zaman durumun nasıl olacağını artık siz düşünün. Yemek ve özellikle çok yemek insanı manevi yoldan alıkor. Hazreti İsa aleyhisselamdan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ey havariler topluluğu, karınlarınızı aç, ciğerlerinizi susuz bırakın, belki bu sayede kalpleriniz Allah Teala'yı görür. Konuşmak ve insanların verdiği eziyetten rahatsız olmak da aynı şekildedir. Kişinin buna sabretmesi ve onları eza verenler olarak görmesi gerekir. Çünkü o muvahhiddir, tevhid ehlidir, ona göre kendisine kötülük yapan da iyilik yapan da eşittir. Üstelik kötülük yapanı iyilik yapan yani muhsin olarak görmesi gerekir. Uyku da aynı şekildedir. Alimlerden birisi demiştir ki, kim 40 geceyi halis bir şekilde uykusuz olarak geçirirse, semaların melekutu ona keşfolunur. Müfessirimiz şu dua ile bitiriyor sözlerini. Allah bizi ve sizi gaflet uykusundan uyandırsın. Şüphesiz ki o duaları kabul edendir. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş olduk. Sizlerle yeniden yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programıyla buluşuncaya kadar Yüce Rabbimizden selam ve selametinin daima üzerinizde olmasını, ümmeti Muhammed'i selamete kavuşturmasını niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim.